Bismillahirrahmanirrahim. Hizbut Tahrir Emiri Celil Alim Ata bin Halil Ebu Raşta'nın Hilafet Devleti'nin yıkılışının 102. yıl dönümü münasebetiyle yaptığı konuşma. Hamd Allah'a mahsustur. Salat ve selam Resulullah'a, onun âline, ashabına ve onu dost edinenler üzerine olsun. Ve ba'du. Genel olarak İslam ümmetine, özel olarak Raşidi Hilafet'in dönüşü için davet taşıyanlara. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. 28 Recep 1342, 3 Mart 1924 günü, yani Hicri 102 yıl önce İngiltere öncülüğündeki sömürgeci kafirler, Arap ve Türk hainlerin işbirliğiyle Hilafet Devleti'ni yıktılar. O günün büyüsüyle Mustafa Kemal da İstanbul'da hilafeti ilga ederek, halifeyi kuşatma altına alıp sınır dışı ederek açık bir küfür suçunu işledi. Böylelikle Müslüman ülkelerde hilafetin kaldırılmasıyla bu acı felaket meydana geldi. Açık küfür işleyene karşı kılıç çekmesi ümmete farzdı. Nitekim Ubade bin Es-Samit radıyallahu anh'dan rivayet edilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müttefekün aleyh hadisinde şöyle geçmiştir. Allah'tan kesin bir burhanın olduğu açık bir küfür görmedikçe yönetim hususunda emir sahipleriyle çekişmeyeceğimize. Ama ümmet o mücrim ve yardımcılarına acı bir darbe indirip hüsrana uğratamadı. Aksine hüsran seviyesine çıkmayan zayıf bir yanıt verdi. Ardından ümmetin tarihi karardı. Hilafet, hak ve adalet devletiyken, yöneticileri arasındaki çekişmenin şiddetli olduğu 50 küsur devlete bölündü. Hatta bu ayın ortasında Suriye ve Türkiye'de meydana gelen şiddetli deprem bile ayrılıklarını gideremedi. Tek bir devlet altında birliklerini yeniden sağlayamadı. Bilakis depremden önce ve sonra parçalanmışlıklarını sürdürdüler. İbret almıyorlar. Onlar, yılda bir iki defa belaya uğratılıp imtihana çekildiklerini görmüyorlar mı? Böyleyken yine tövbe etmiyorlar, ibret de almıyorlar. Tevbe 126. Bununla birlikte deprem, İslam'ın sıradan Müslümanların yüreklerinin derinliklerinde yerleşik olduğunu ortaya çıkardı. Enkaz altından kardeşlerini kurtarırlarken, özellikle de doğum yaptıktan sonra annesi enkaz altında ölen bir bebeği kurtarırlarken ya da enkaz altında Allah'ı tesbih etmek için elinde tesbih tutan kimseyi kurtarırlarken ya da depremde yıkılan bir binanın enkazından kurtarılırken dışarı çıkmadan önce başını örtmek için başörtüsü isteyen bir kadını kurtarırlarken ya da kurtarma ekiplerinin enkaz altından çıkarmak için seslendiklerinde vakti kaçırmamak için abdest alıp namaz kılmak üzere ilk önce su isteyen kişiyi kurtarırlarken ya da enkazdan çıkarmaya çalışırken, o gün namaz kılmadığı için üzülen genç kızı kurtarırlarken, işte bütün bu olanlar sırasında Allahu Ekber diye tekbir sesleri yükselmiştir. İşte bunlar Müslümanlardır. Depremde hayatını kaybeden tüm Müslümanlara Allah rahmet eylesin. İnşallah ahiret şehitlerinden olurlar. Allah yaralılara şifalar ihsan eylesin. Öyle bir şifa versin ki hastalıktan eser kalmasın. Allah, sağ kurtulan her Müslümanın yardımcısı olsun. Allah ona Cenab-ı Hakk'a ve Resul sallallahu aleyhi ve selleme itaat yolunda geçireceği güzel bir ömür nasip eylesin. İşte bunlar Müslümanlardır. Bunlar da Müslüman ülkelerdeki yöneticilerdir. Aralarında doğu ile batı arası kadar uzaklık vardır. Bütün bu farklılık, hilafetin kaldırılması büyük felaketinden bu yana 102. yılda meydana gelmiştir. Daha sonra hilafetin yıkılmasından yararlanan sömürgeci kafirler, başka bir elim felakat daha eklediler. Yahudilere, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İsra ve Miraç yeri mübarek toprakta bir devlet hediye ettiler ve hayatta kalma imkanları sağladılar. Bu imkanlardan ilki, çevresindeki ajan yöneticiler aracılığıyla güvenliğini korumaktır. Nitekim çıkan her savaşta Yahudiler karşısında yenilgiye uğradılar. Nihayetinde Yahudi devletine Allah'ın nitelendirdiği suretten başka bir suret verdiler. Onlara yoksulluk ve düşkünlük damgası vuruldu. Bakara 61. Yöneticiler bununla da yetinmediler. 1967'de işgal ettiği toprak parçasından geri çekilmesi umuduyla Yahudi varlığının ortadan kaldırılması sorununu müzakere sorununa dönüştürmek için ellerinden geleni yaptılar. Dahası Yahudi devleti Filistin'de en iğrenç suçları işledi ve halen de işlemektedir. 26 Ocak 2023'teki Cenin katliamı, daha doğrusu kıyımı, bunun tanığıdır. Büyük ve ağır silahlı Yahudi varlığı ordusu, Cenin mülteci kampına baskın düzenledi ve bir katliam gerçekleştirdi. 9 insan şehit oldu. katliam sırasında azami suç ve cinayet işledi, yaralıların üzerine çitleri yıktı, buldozerlerle ezdi geçti. Ardından Nablus'a saldırmaya devam etti. Akabe Cebir mülteci kampına baskın düzenledi. Katliam işledi, yaraladı. Dolayısıyla şehit olanlar ve yaralananlar oldu. Tüm bunlar olurken Müslüman ülkelerdeki yöneticiler onlara yardım etmek için harekete geçmedi. Aksine onların en iyisi suçluyla suça maruz kalan kişi arasında arabuluculuk yapmak olduğunu duyurdu. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan yüz çeviriyorlar. Yahudilerle normalleşme suçunu işlemek için koşuştururken bundan daha fazlasını nasıl yapabilirler? Bu zillet ve aşağılık yürüyüşe Mısır yöneticileri önderlik ettikten sonra FKÖ ve Ürdün, daha sonra da Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Fas yöneticileri de aynı yolu izlediler. Şimdi de Sudan peşlerine takıldı. Sudan Devleti Başkanı El Burhan, ilişkilerin normalleşmesini görüşmek üzere Yahudi Dışişleri Bakanı Eli Cohen'i 2 Şubat 2023'te Hartum'da kabul etti. Bu yöneticilerin hepsi kendilerini çepeçevre sarmalayan zillet ve düşüklüğe aldırış etmiyor. Suç işleyenlere, yapmakta oldukları hilelere karşılık Allah tarafından aşağılık ve çetin bir azap erişecektir. En'am 124. Garip olan şey, Yahudi varlığının işlediği her suç veya gerginliğin ardından eski veya liderleri Arap yöneticilerin kollarına atılıyorlar ya da ziyaretlerine gidiyorlar. Çen'in katliamından önce Netanyahu, Ürdün rejiminin sarayına konuk oldu. Çen'in katliamı sırasında Filistin otoritesi, kendi itirafına göre Yahudilerle koordinasyon halindeydi. Çen'in suçundan sonra güvenlik koordinasyonunu askıya alacağını iddia etti ve öyle de oldu. Ama işin daha da şaşırtıcı ve ilginç olanı, o katliamın ardından Filistinli bir kahramanın ülkesini ve halkını savunmak üzere Kudüs operasyonunda 7 Yahudi'yi öldürünce, Müslüman ülkelerdeki yöneticiler hemen saldırıyı kınadıklarını açıkladılar. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün ve Mısır Dışişleri Bakanlıkları yaptıkları basın açıklamasında Kudüs operasyonunu kınadıklarını duyurdular. Bu yöneticilerin sırtından bıçakladığı sadece Filistin değil, İslam topraklarının diğer temiz yerlerini de peşkeş çektiler veya teslim ettiler. Hindu müşrikler Keşmir'i topraklarına ilhak ettiklerinde Pakistan yöneticileri sessiz kaldı. Myanmar'da Burma Rohingya Müslümanları boğazlanırken Bangladeş yöneticileri sanki uyuyormuşçasına görmezden geldiler. Çin, Doğu Türkistan'da katliamları işlerken İslam ülkelerindeki devletler ölüm sessizliğine büründüler. Katliamları hakkında konuşanlar ise Çin'in iç meselesi olduğunu söylediler. Ağızlarından çıkan söz ne büyük iftiradır. Onlar yalnız ve yalnız yalan söylerler. Kehf 5. Sömürgeci kafirler ümmeti aşağılamakla kalmadı, küstahça akidesine saldırdı. Aşırılık yanlısı Paludan, İsveçli yetkililerin izin vermesinin ardından 21 Ocak 2023 Cumartesi günü Türkiye'nin Stockholm'daki Büyükelçilik binası önünde Kur'an-ı Kerim'i yaktı. Bunu 27 Ocak 2023 Cuma günü Lahey ve Kopenhag'da Kur'an'ın yakılması suçları izledi. Bunun ardından El Eser Gözlem Evi'nin sert bir dille yaptığı açıklamada, dini kutsallıkların aşağılanmasına yönelik girişimleri kınadığını ve karşı gelinmesi çağrısında bulunduğunu gördük. Hiç şüphe yok ki El Eser alimleri, Kur'an'ın yakılmasına verilecek cevabın sözlü kınamalar olmadığını, Allah'ın kitabı ve dinine yardım etmek için orduları seferber etmek gerektiğini bilirler. Çünkü Kur'an'ın yakılması, İslam ümmetine ve akidesine karşı bir savaş ilanıdır. Dolayısıyla verilecek yanıt, onlarla arkalarındakiler de darmadağın edecek bir savaş olmalıdır. Eğer onları savaşta yakalarsan, bunlara vereceğin ceza ile arkalarındakiler de dağıt ki ibret alsınlar. Enfal 57. Ey Müslümanlar! Müslümanlara yönelik saldırıya, kimseye yardımı dokunmayan, acı doyurmayan süslü ve boş sözlerle değil, keskin kılıçlarla, düşmana şeytanın vesvesesini unutturan darbelerle yanıt verilmelidir. Müslümanlar, halifeleri varken böyle yanıt veriyordu. O dönemdeki olayların gidişatı bunu söylemektedir. Bu, basiret ve feraset sahibi birinin asla inkar edemeyeceği değişmez bir gerçektir. Bunun Müslümanların tarihinde, İbn Kesir'e ait El-Bidaye ve Nihaye'de, El-Belazuri'ye ait Futuhatul Buldan'da, Tarihi İbn Haldun'da, Zehebi'nin İslam tarihinde ve diğer kaynaklarda geçen örnekleri vardır. Birkaçını size aktaracağım. Sonra Hicri 87 yılı girdi. Küteybe yine bu sene Buhara'nın kazası olan Baykent üzerine gidip gaza yaptı. Öğleye varmadan Müslümanlar muzaffer oldular. Halkı Müslümanlara karşı kışkırtan Baykentli kör bir adamdı. Bu kişi esir alındığında, "Beni bırakırsanız size Çin mamülü 5 elbise vereceğim ki değeri 1000 dinardır," dedi. Komutanlar bu teklifi kabul etmesi için Kudeybiye tavsiyede bulundularsa da o, "Hayır, vallahi ey kör adam, senin sebebinle bir Müslüman artık ikinci kez korkutulmayacaktır," dedi. Emir verdi ve körün boynu vuruldu. Daha sonra Hicri 90 yılı girdi. Sind hükümdarı dahil Müslüman kadınların bulunduğu bir gemiye saldırıp onları esir aldı. Bunun üzerine halife, o zalimden intikam almak üzere valisine bir mektup gönderdi. Muhammed bin Kasım komutasındaki ordu, Müslüman kadınları kurtardı ve o zalim hükümdardan intikam aldı ve Sind ülkesini fethetti. Daha sonra Hicri 223 yılı girdi. Bizans kralı Müslüman ülkelere saldırdı. Zaptara halkını öldürüp esir aldı. Bunun üzerine bir kadın, "Yetiş Mutasım," diye feryat etti. Bu, Halife Mutasım'a ulaşınca hemen "Lebbeyk" diye cevap verdi. Komutasındaki bir ordu ile kadının intikamını aldı. Bizanslıların hangi şehri daha büyük diye sordu. Amuriye, Ankara yakınlarında denilince orayı da fethetti. Daha sonra Hicri 582 yılı girdi. Bu yılda Kerek Prensi Aryak ihanet etti. Mısır'dan gelen büyük bir hacı kervanının yolunu kesti. Hacıları öldürüp esir aldı. Bunun üzerine Sultan Selahaddin savaş için hazırlık yaptı. Ülkelerden asker istedi. Zafer elde ettiğinde onu öldüreceğine dair yemin etti. Hicri 583 yılında Rabiülahir ayının ortasında Hittin Savaşı'nda Allah ona zafer nasip etti. Ardından Selahaddin ihanetinin ve eşkıyalığın cezası olarak Kerek Prensi Aryak'ı kendi eliyle öldürdü. Sonra Hicri 583 yılının Recep ayının 27'sinde Mescid-i Aksa kurtarıldı. Sonra Hicri 1307, miladi 1890 yılında bir piyes yazarı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında uygunsuz ifadeler taşıyan piyesinin Paris'te sahne alacağını öğrenen Halife Abdülhamid, İstanbul'daki Fransız sefaretini çağırdı ve onu kasıtlı olarak askeri üniformayla karşıladı. Piyesin sahnelenmesi durumunda Osmanlı Devleti'nin Fransa ile ilişkileri kesip savaş durumu ilan edeceği tehdidinde bulundu. Sert bir dille, "Ben Müslümanların halifesiyim. O temsili durdurmazsanız dünyayı başınıza yıkarım," dedi. Bunun üzerine Fransa yanıt verdi ve oyunu yasakladı. O zamanlar sömürgeci kafirler, İslam'ın ve Müslümanların kutsallarına herhangi bir saygısızlığın, dillerin kesilmesi ve ayakların kırılmasıyla karşılık bulacağının farkındaydılar. Bugünse Kur'an-ı Kerim'e, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve Müslüman ülkelere saldırmakta ama saldırıya yanıt verilmemektedir. Bunun yegane sebebi, ümmeti düşmanların şerrinden koruyacak olan bir imamın, Raşidi Halife'nin yokluğudur. Müttefekün aleyh sahih bir hadiste şöyle geçmiştir. İmam ancak bir kalkandır. Arkasına savaşılır ve onunla korunulur. Sonuç olarak ey güç ve kuvvet ehli, size yönelik çağrımı yineliyorum. Ümmet düşmanı din düşmanlarınızdan ümmetin yüreğine ancak siz şifa olabilirsiniz. Müslümanların kendi ülkelerindeki zilleti ancak siz kırabilirsiniz. Hadi görevinizi yerine getirin. Allah yar ve yardımcınız olsun. Raşidi hilafeti kurmak için bize Hizbut Tahrir'e nüsret verin. Nüsret sadece vakayı tamamlamak açısından zafere giden bir yol değildir. Öncelikle büyük bir farzdır. Her kim hilafeti kurmaya ve biat etmeye uygun bir halifeye var etmeye gücü yettiği halde çalışmazsa büyük bir günah işlemiş olur ve günahın şiddetini belirtmek için de sanki cahiliye ölümüyle ölmüş olur. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim boynunda biat halkası olmadan ölürse cahiliye ölümüyle ölmüş olur. İkincisine gelince, Müslümanlar Resulullah'ı defnetmek ve defin farzını yerine getirmeden önce halifeye biat etmeye başlamışlardır. İşte bütün bunlar hilafetin öneminden kaynaklanmaktadır. Üçüncüsü, Ömer radıyallahu anh vefat ettiği gün cennetle müjdelenen 6 kişiden bir halife seçmek için 3 günlük bir süre tayin etmiş, bu süre içerisinde bir halife üzerinde anlaşmaya varılmazsa muhalif olanın öldürülmesini emretmiştir. Bu, bir gün sahabenin huzurunda gerçekleştiği halde inkar eden olmamıştır. Dolayısıyla sahabenin içması meydana gelmiştir. Bizim üzerimizden nice 3 günler geçmiştir. Böylece hilafetin kurulması büyük bir meseledir. Ey Allah'ın askerleri! Meleklerin gökten inip hilafeti kurmayacağını biliyoruz. Hilafeti kurmak için çok çalışırsak, bize yardım etmek üzere Allah melekler indirecektir. Hilafet, Allah'ın kitabında yer alan bir vaattir. Allah, içinizden inanıp salih ameller işleyenlere, onlardan öncekileri halef kıldığı gibi, onları da yeryüzünde halef kılacağına dair söz vermiştir. Nur 55. Ve bu Cebarut saltanattan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisine geçen bir müjdedir. Daha sonra Cebarut bir saltanat olacaktır. O da Allah'ın dilediği kadar devam edecektir. Ardından Allah dilediği zaman onu ortadan kaldıracaktır. Sonra nübüvvet metodu üzere hilafet olacaktır. Sonra da sustu. Ahmet. Ayrıca biz İslam düşmanlarının hilafetin yeniden kurulmasını imkansız gördüklerini ve alaycılar tarafından taraftarlarının sözlerini tekrarladıklarını da biliyoruz. Bunları dinleri aldatmışlar diyorlardı. Enfal 49. Ama nasıl ki bu söz söyleyenlere bir vebal olmuşsa ve Allah dinini üstün kılıp inananlara yardım etmişse, bugün de bu söz sahiplerine bir vebal olacaktır. Zira aziz ve hakim olan Allah, gayretle çalışan, kalplerinden ve uzuvlarının Allah subhanahu ve teala'nın şu buyruğunu eksik etmeyen samimi kullarıyla beraberdir. Allah işinde galiptir. Allah her şeyi için bir kader tayin etmiştir. Talak 3. Onlar Allah'ın izniyle bu kadere her geçen gün biraz daha yaklaşıyorlar. Ne zamanmış o? Diyecekler. De ki, yakın olsa gerek. İsra 51. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kardeşiniz Ata bin Halil Ebu Raş'ta, Hizb-ut Tahrir Emiri.